Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RZFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta biraz salgının kazanan sektörlerinden bahsetmek istiyoruz. Salgında hem kişisel olarak hem de küresel ticaret anlamında ticaret şekli değişti. Rekabet koşulları değişti ve bazı sektörler ve tırnak içinde teknoloji şirketleri servetlerine servet kattılar. Bugün dijitalleşmenin hayatımıza ne denli girdiği ve sonuçlarının nereye evrileceğini, teknoloji şirketlerinin önümüzdeki dönemde hayatımızın neresinde duracağını, rekabet koşulları nereye evrilecek, beraberinde getirdiği gelir eşitsizliği, dünya bu sorunlarla nasıl başa çıkacak, bunları konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca. Yayınımıza hoş geldiniz Arda Bey.
Hoş bulduk Derya Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Evet, yılın son ekonomi raporu programında birlikteyiz. Sizi ağırlıyoruz. Arda Bey, bir koca yılı geride bıraktık. Salgınla mücadele ettiğimiz ve bugüne kadar geldik. Hala tabii ki dünyanın salgınla mücadelesi bitmiş değil. Bir aşı umudu var. Birçok ülkede aşılama yavaş yavaş başladı. Tabii bu aşının toplumların büyük çoğunluğuna yapılması elbette ki böyle bir günde, üç günde ya da bir ayda olacak bir iş değil. Yani önümüzde daha bizi bekleyen kritik aylar var. Salgın dönemi aslında birçoğumuzu hem kişisel olarak bir takım farklı bakış açıları kazandırmaya ya da bazı değişiklikler yapmamıza, hayatımıza sebep oldu. Elbette bu bireysel olmanın yanı sıra ticaretin, bazı kurumların ya da bazı olguların değişimine sebep oldu. Bugün sizinle biz tabii ekonomi tarafından bakacağız olaya. Değişen ticaretten aslında bahsetmek istiyoruz. Biliyoruz ekonomide krizler hep bir fırsatlar doğurur. Mutlaka bu fırsatları yakalayanlar da vardır ve onların da yıldızları parlar. Şunu söylemek sanırım yanlış olmaz Arda Bey. Bu döneminde yıldızı parlayanı aslında teknoloji şirketleriydi ve her şeyin dijital versiyonuydu. Erişimimizin sınırlandığı, yani fiziki olarak çeşitli yerlere erişimimizin sınırlandığı bir yaşam tarzında tabii ki çevrim içi yaşamak diyelim kaçınılmaz oldu ve buradan tabii ki teknoloji şirketleri büyük bir pay aldı. Rakamlar da onu söylüyor. Siz de bunu aktaracaksınız biliyorum. Evet, çok doğru mu olur söylemek, şöyle sormak bilmiyorum ama salgının kazananı kim oldu? Teknoloji şirketleri bunun neresinde duruyor?
Evet, sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu dönemin kazananı hiç kuşkusuz ki dijitalleşmenin ön planda olduğu, dijitalleşmeye destek veren ve bunun etrafında dolanan sektörlerde yer alan şirketler oldular. Aslında dijitalleşme konusu tabii karşımıza salgınla çıkmış bir durum değil. Bunun çok öncesinde karşımızda duran bir konuydu, bir olguydu dijitalleşme. Ama salgınla birlikte, salgının dayattığı bir takım koşullar bizi başka bir yere getirdi. Şimdi şöyle tarihsel bir süreçten şöyle bir kabaca bakacak olursak, biz 90'lı yıllarda kişisel bilgisayarların kullanımının başladığı bir dönem oldu. 2000'lerde sosyal medya çıktı, akıllı telefonlarla dünya tanıştı. Ondan önce cep telefonları çıkmıştı ama akıllı telefonlarla herkes artık cebinde birer bilgisayar taşımaya adeta başladıkları bir dönem geldi. Bu daha da ileri gitti. 2010'larla birlikte bulut teknolojileri, yapay zeka teknolojileri gibi bir takım teknolojilerle 10'ar yıllık periyotlar halinde biz kendimizi son derece dijitalleşmenin, robotların artık devreye girmeye başladığı, algoritmalar üstünden üretim yapılarının, üretim ilişkilerinin kurulduğu başka bir dünyaya doğru zaten gitmeye başlamıştık. Evet. Ama burada tüketim alışkanlıklarının son derece süratli olarak değişim gösterdi, zorunlu olarak değişim göstermeye başladı. Bir süreçte çalıştı. Burada da uçları gözükmüştü bu değişimin ama bir anda mecbur kalmak suretiyle tüketici tarafında da, yani üretim tarafında başlayan gelişmeler tüketim tarafına çok büyük bir süratle sıçradı. Dolayısıyla bu dönem bu işlerden kazanan teknoloji şirketleri oldu. Sahip oldukları kazancı, daha doğrusu mevcut giden kazançlarını çok daha büyük bir noktaya taşıdılar. Buna Türkiye açısından da bakabiliriz, Türkiye'deki örneklerine de bakabiliriz. Ama dünya açısından baktığımızda Google'ın sahip olduğu Alphabet firması, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook gibi firmalar daha salgının etkileri görülmeye başlanmadan önce Şubat ayında, bir önceki Şubat'tan yani 2019 Şubat'ından 2020 Şubat'ına kadar geçen dönemde piyasa değerleri bu şirketlerin %52 oranında artarak ya da 2 trilyon dolar civarında bir artış kaydederek 5.6 trilyonluk toplam bir değere ulaşmıştı ki bu değer bize Şubat ayı, Şubat 2020'de tüm Almanya'nın hisse senedi piyasasının üstünde bir değere, sadece bu şirketlerin değerini Almanya'nın hisse senedi piyasasının üstünde bir değere işaret ediyor.
Muhteşem bir rakam.
Çok, çok çarpıcı. Evet. Yani bu zaten tek başına son derece çarpıcı. Fakat yani şunu söylemek istiyorum burada. Salgınla birlikte evet kazananlar oldu ama kazananların kazançlarını arttırdığını söylemek aslında daha doğru olur. Çünkü onlar için bu kazanç durumu çok yeni bir durum değil. Kazançlar ivmelendi.
Evet, servetlerine servet kattılar yani.
Servetlerine servet kattılar. Şimdi bunu 2020'nin sonlarına geldiğimiz artık bugünlerde de geldikleri nokta bakın yine devam ediyor. 7.2 trilyon yani 5.6 trilyon Şubat'taki değer pandemi henüz etkilerini çok göstermeye başlamamış durumda. O tarihten bu tarihe de 5.6'dan 7.2 trilyon değerine gelmiş durumda ki bunların değeri S&P 500 endeksinin hemen hemen %22'sini bu 5 şirketle açıklıyoruz. Yani gelinen nokta bir kere bu şirketlerin küresel boyutta bu şirketlerin geldiği nokta rekabeti azaltan ki o da zaten arka taraftan o da çalışan bir süreçti. Bu da yeni bir süreç olmadı ve bu çalışan süreç ivmelendi, hız kazandı ve dünyayı böyle bir noktaya getirdi. Türkiye'de de şimdi bunlar çok uluslararası firmalar oldukları için isimlerini vermekte çok büyük bir sakınca yok ama Türkiye içinde de isim vermeden gideyim bu sefer Türkiye içinde
buyurun,
de.
Tabii.
Bazı noktalarda dijital hizmet zaten vermekte olan sektörler ki lojistik sektörü çökecek diye düşünüldü ki hakikaten ticaretin düşmesiyle birlikte ağır yara alan sektörlerden bir tanesi ama o lojistik sektörünün alt segmentlerinde bazı noktalarında bugün dijital dünyasına tüketim tarafındaki özellikle tercihlere hitap eden dijital platformları kullanan şirketlerin canlanmasıyla birlikte bunlara hizmet veren lojistik şirketlerinin de örneğin depolama gibi, araç alımları gibi bir takım başka noktaları tetiklediklerini ve dolayısıyla bunların tedarikçisi olan noktalarda da bu tedarikçilerin de bu dönemde kazandıklarını gördük. Yani dijitalleşmeye kendini ayak uyduranlar bu sürece kendini süratle ama zaten adapte etmeye başlamış olan ve bunu hızlandırmış olanlar ya da sıfırdan bu işe girmeye başlayanlar. Gerçi onlar için çok kolay olmadı bu dönem ama bu süreçler bu şirketlerin kesinlikle işine yarayan bir dönem oldu. Ama tabii konuya bir de başka bir taraftan bakmak lazım. Şirketlerin işine yarayan bu durum peki toplumların işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Esas can alıcı noktası bu işin, en çok tartışma yaratan noktası bu işin bu. Küresel olarak dünyanın 1980'lerden itibaren yaşadığı küreselleşme süreci 2008 krizine kadar bir şekilde dünyayı idare etti. Ama 2008'e gelinirken ki durum o küreselleşme süreci dünyada özellikle finans kapitalin son derece küreselleştiği ve girdiği yerleri bozucu etkiler yapabildiği ve buna aynı zamanda bir Çin'in yükselişi, bir yeni bir dünyada bir hegemonya kurmaya çalışan bir gücün ortaya çıkması, Avrupa Birliği, hepsi bunların ekonominin dünya ölçeğinde, küresel boyutta lokomotifi olan noktalar, ülkeler ya da bölgeler. Avrupa Birliği kendi içinde bir euro bölgesi yarattı ama bu euro içerisinde çok problemler oldu. Bir sürü sebep dünyayı 2008'e getirdi ama bu arada da gelir eşitsizlikleri yani o neoliberal politikaların getirdiği bir gelir adaletsizliği durumu da dünyayı 2008 krizine getirdi ve 2008'den sonra problemleri ağırlaştırdı. Ve bu durum bireylere, kişilere, toplumlarda pek iyi, yararlı, ekonomik açıdan onların çıkarına hizmet edecek bir durum yaratmadı. Muazzam bir gelir adaletsizliği oluştu. Hep biz dünyanın en zengin %1'iyle kalan %99'u karşılaştırmak durumunda olduğumuz ve buna ilişkin veriler topladığımız bir dünyada kendimizi bulabildik. Yani eşitsizliklerin giderek arttığı bir dünya çalışmaya başlamıştı. Evet. Özellikle 2008'den sonra. Ve aynı zamanda da her ne kadar deniyorsa ki yeni teknolojiler dünyada iş gücüne olan işte talepte evet belli kesimleri dışarıda bırakacak, belli kesimler yani eğitim düzeyi düşük olan niteliksiz iş gücünün biraz devre dışı kaldığı bir süreç çalışacak ama merak etmeyin, bir taraftan da yeni iş sahaları da açılıyor olacak gibi bir takım söylemler ortaya çıkmıştı biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi bu yaşadığımız teknolojilerin niteliklerinin de çok önemli olduğunu öğrendik. Tarihte teknolojik gelişmeler karşısında çaresiz kalmış iş gücünün isyan ettiği, ayaklandığı dönemler var dünya tarihinde bugüne kadar ama bu sefer yaşadığımızın bu kadar yaygın, yani herkese dokunan ölçekte bu kadar yaygın, bu kadar derin bir teknolojik gelişmeyle, nitelikleri itibariyle var mı daha önceden? Bu konuda ayrıca bakın ya, ben bulamadım, tespit evet. edemedim yaptığım araştırmalarda ve burası yani geçtiğimiz günlerde IMF'de Daron Acemoğlu'nun da bir bu yönde tespitleri vardı. Orada dikkat çekiciydi söyledikleri. Bu dönemin, bu gelişmelerin aslında yeni iş sahaları açarken evet kabul ama bunu çok dar bir kesime açıyor. Ama genel olarak iş gücünü dışarıda bırakma gücünün çok daha kuvvetli olduğu yönünde tespitler söz konusu. Ve bunun üstüne zaten borcu artmış, borçlanma kapasitelerini zaten çok son derece sınırlarına kadar zorlamış olan, hatta onun ötesine geçmiş olan bir dünya, şimdi salgınla beraber çok daha büyük bir borç sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şimdi bundan sonrası 2020'den itibaren artık bu kadar, yani belki önümüzdeki 10 yılı, 20 yılı bir yıla sığdırdığımız, pek çok gelişme açısından bir yıla sığdırdığımız bir dönemin arkasından artık dünyayı başka bir süreç, başka bir dönem bekliyor. Çok sayıda senaryo var, çok sayıda başka başka olasılıklar var. Ama burada geldiğimiz nokta teknolojilerin süratli olarak arttığı, teknolojinin artık çıkamayacak şekilde devreye girdiği, bunun iş gücü üstünde olumsuz etkiler yaptığı, yani ücretli kesimi devre dışı bırakan ve özellikle de eğitimsiz olan kesim, niteliksiz iş gücünü özellikle devre dışı bırakan bir süreç ve ülkelerin karşısında muazzam bir borç yığını, bunun nasıl çözüleceğine dair bir takım senaryolar var ve şimdi burada artık o küreselleşmeyle birlikte gelen devletin azalan rolü, devletin nasıl tanımlanması gerektiği, hatta ulus devletinin ortadan kalkacağını düşünüldüğü, bunların senaryolarının yapıldığı 1990'lardan sonra 2020 yılı itibariyle bundan sonra devlet bu ağır sorunlar karşısında kendi toplumlarına her ülkede nasıl çözüm üretecek? Nasıl bir noktada acaba ele alacak bütün bunların hepsini? Şimdi artık yeni tartışma konuları bunlar. Yani görüyoruz ki devlet öyle çekilemeyecek. Bir kere bir devletin çok güçlü olması gerekiyor. Bu devletin güçlü olmasını demokrasi dışı unsurlara başvurmak anlamında söylemiyorum. Tam tersine daha fazla demokrasi ama güçlü bir devlet. Yani İsveç gibi, Norveç gibi, Almanya gibi örnekler var dünyada. Hem demokrasi yönleri güçlü olan ama devletin de güçlü olduğu yapılar toplumlara çok daha fazla fayda sağlayabilen, fayda getirebilen oluşumlar, devlet oluşumları olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal devletin öneminin çok daha artacağı bir döneme doğru gideceğiz önümüzdeki dönemde ve bu konuda çok hararetli tartışmalar olacak ama tabii bugün karşılaştığımız sorunlarla nasıl baş edeceğiz? Küresel olarak baş etmemiz gereken durumlar var. Bir Paris Anlaşması var, bir kenarda duran. Çevre konuları var aynı zamanda. Bu da çok önemli bir şekilde ele alındı. Alınmaya da devam edilmesi gerekiyor ama dünyanın o 90'lardaki havasını kaybettiği, birlikte hareket etme gücünü aynı zamanda çok zayıflattığı, yeni değil bu tabii, bu da yine 2008'den bu yana özellikle gelen, çalışan bir süreç. Bütün bunların hepsini çok zayıflattığı, çok düşürdüğü bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bunu ben de bilemiyorum. Sorunları tespit edebiliyoruz, bunları görüyoruz. Biraz yakın tarihteki süreci değerlendiriyoruz ve biz buraya nasıl geldik bunu görüyoruz ve bundan sonra da bu gelişmeler çerçevesinde nelerin olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Kesinlikle olacağını düşündüklerimiz var ama bunların çözümüne dair ne şekilde hareket edileceği noktasında aynı kesinliğe sahip olamıyoruz maalesef ki. Bu hiç de kolay bir iş değil ama dünyanın el ele verip ortak çözümler araması gereken çok önemli sorunlar uzun zamandır birikiyordu ama 2020 ile birlikte çok daha sert, çok daha kısa sürede baş edilmesi çok zor bir takım dayatmalarla insanlık karşı karşıya kaldı.
Değil mi? Biz de yani artık görmezden gelme şansınızı yitirdiniz bu konuda. Yani devletler açısından söylüyorum. Hani evet, öteleme, görmezden gelme şansınız kalmadı. Çünkü birebir yansımalarını yaşadık bu dönemde. Bazı sıkıntıların nelere yol açtığını görmüş olduk.
Çok doğru söylediğiniz. Görmezden gelmek gibi bir durum söz konusu değil. Görmezden gelenlerin karşısında herhalde daha sert bir takım tepkiler olacak. Hangi ülkeler bu konuyu nasıl ele alacaklarsa, ama yani şimdi bu dijitalleşme konusu tabii çok hararetli konuşuyor. Şimdi bu az önce söylediklerim karşısında dijitalleşmeyi sürekli olarak destekleyen, dijitalleşme olmazsa rekabetin dışında kalacağız diyen sektörler, ülkeler başka bir takım çözümleri de sunmak zorundalar artık. Yani evet, dijitalleşmeye gitmeyen bir ülke, gitmeyen bir şirket, gitmeyen bir dünya, bir sektör pek ayakta kalma şansına sahip olamayacak. Evet, bu doğru. Ama bunu da bir ortak platformda belki dünyanın değerlendirmesi gerekiyor. Sonuçta ekonomi dediğimiz şey niçin var? İnsanlar için var. Yani robotlar gitsin, üretim yapsın, onlar para kazansın. Yok böyle bir şey. Yani sosyal bir varlık olarak insan için var olan bir şey bu. Dolayısıyla insan eğer hasar görüyorsa o zaman bir şeylere bir yerde bir dur demek de lazım. Şimdi bu kadar dijitalleşmeyi destekliyorsanız, rekabet edemeyeceğiz başka türlü diyorsanız eğer, bir ülke olarak, bir devlet olarak, peki bunun arkasından bunun getireceği sonuçlarla ilgili peki ne düşündünüz? Ne önlem aldınız? Bu konuyla ilgili uluslararası çaba nedir? Nasıl gidecektir? Bunların da tartışılıyor, konuşuluyor olması lazım. G20 platformları, bunların konuşulması gereken yerler ama orada da pek uzlaşmacı tavırların ortaya konmadığı, özellikle Trump'ın Amerikası tabii çok hasar verdi bu süreçlere. Evet. Yani en son işte Paris Anlaşması'ndan da çıkıldı ama Biden geri döneceğim diyor. Evet. Şimdi o anlaşmayı imzalamamış birkaç ülke kalıyor ki maalesef bunlardan bir tanesi de Türkiye. Çok ağır sorunlar var. Bu ağır sorunlar karşısında sadece işi rekabet edelim, rekabet karşısında üstün gelelim olarak kimse bakamıyor. Çünkü birileri rekabette üstün geliyorsa dünyaya verdiği hasar, küresel boyutta verdiği hasar dönüp kendisinde vuruyor. Çevre, yani evet, atmosferin toprak üstünde çizdiğimiz sınırlar gibi sınırları yok. Dolayısıyla yani Bolsonaro'nun Amazon ormanlarını imara açması şu anda İstanbul'da oturan sizi, beni de çok ilgilendiriyor. İlgilendirmeli de zaten. Dolayısıyla
ama önce bunun farkında olmak lazım.
Bunun farkında olmak lazım. Farkındalık evet var. Yani ve bunlar ortak bir sorun çözmeye çalışmazsa ve bu önerileri de getirmeye çalışmazsa dünya pek aydınlık şeyler beklemiyor açıkçası dünya. Yani insanoğlu aydınlanma çağından geçti. İşte bilimi keşfetti falan ama sonra bu formülleri niçin kullandığımız sizin aydınlanıp aydınlanmadığınızı aslında belirliyor. Yani aydınlanma döneminde insan bilimi ilerletti, güzel, hurafelerden kurtulduk. Evet ama sonra biz bunları nasıl kullandık? Yani bu kadar bulunan bilimin keşfi karbondioksit salımı konusunda işte insanlara nefes alamaz hale getiriyorsa Bu nasıl bir aydınlanmadır? Tabii bunu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Şimdi sosyal olarak da aynı zamanda az önce söylediğim güçlü devlet olmak ama aynı zamanda demokratik devlet olmak. Yani George Orwell'in 1984'ü tarzı bir güç kullanacaksa devlet demokrasiden uzaklaşıp o bu sefer başka sorunlar da bir beraberinde getiriyor olacak. Dolayısıyla insanlığın yaşadığı sorunlar var, ağır sorunlar var. Tekelleşen bir piyasa var. Bu tekelleşen piyasanın getirdiği belli bir zümrenin çok üstün standartlarda yaşadığı ama diğerlerinin bu defa açlıktan öldüğü dünyanın öbür tarafında. Şimdi madem küreselleşildi, bu yapıldı, buraya noktaya gelindi. Artık bu eşitsizliğin, adaletsizliğin bu şekilde çalışamayacağı bir dünya var. Yapılan tahminler dünya nüfusunun 2050'de 15 milyara gideceğini söylüyor. Böyle bir kaynak yok. Yani 15 milyarın hepsini eşit düzeyde yaşatacak, aynı noktada yaşatacak bir kaynağı yok bu dünya. Başka bir gezegene falan taşımamız lazım.
Giderek de kalmıyor. Evet, kaynak da azalıyor.
Yani, evet. Nüfus yani eğer tempo giderse 30 milyar 2100'ün sonunda da 30 milyar.
Bu konunun tabii ki yani teknolojinin ya da dijitalleşmenin bir politik tarafı da var. Bunun sosyal karşılıkları da var tabii dediğiniz gibi. Yani bu değişime nasıl karşılık verdiğiniz hem ekonomik anlamda karşılıkları var hem de toplumların sosyal karşılıkları var. Örneğin günümüzde şunu konuşabiliyoruz. Yani aşı ile ilgili bazı teorileri düşünürseniz işte insanlara çip takacaklardan tutun bir takım sağlık sorunları ile ilgili problem çıkarabilecek gibi böyle de bakan bir kesim var. İşinizi kaybettiniz, ekonomi kötü gidiyor, böyle bir sosyal karşılığı var. Devletin teknolojiye ya da dijital imkanlara getirdiği belki bazı kısıtlamalar yine bir sosyal karşılık bulabiliyor. Bu noktada işte devletlerin hem ekonomik rekabet etmek adına da belki ya da uyum sağlamak ya da gücünü elinde tutabilmek için de bazı adımlar atması gerekiyor. Şu an aklıma gelen örnek olduğu için söylüyorum. Avrupa Birliği'nin örneğin hem çevreci yaklaşımı için hem de dijitalleşme adına önümüzdeki döneme ilişkin planları var ve bu konuda adımlarını belli bir yol haritasına göre atıyor. Ama birçok ülkede ya da birçok kıtada bunu görmüyoruz. Bu şekilde yaklaşanlar mı avantajlı devletler olacak ya da güçlü devletler? Bir tarafta da şunu görebiliyoruz. Mesela veri güvenliği konusunda biliyorsunuz işte teknoloji şirketlerinin özellikle ve tabii ki vergiler konusunda sıkıntı yaratıyor birçok ülkede ve bunları işte cezalarla ya da kısıtlamalarla yönetmeye çalışan bir tarafta var. Burada mesela hangi ülke, hangi yol daha başarılı olacaktır?
Yani şimdi maalesef ki burada çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Burada daha demokratik davrananların ve iyi niyetli çabalar ortaya koyanların uluslararası rekabette de dezavantajlı konuma gelmeleri sonucunu yaratacak gelişmeler de olabilir. Şimdi hatırlıyorum yani şöyle bir tavır işte çevreyle ilgili Çin ve Hindistan'a dediler ki gelişmiş ülkeler siz çok artık karbon salımı yapıyorsunuz. Bu yönde bir takım adımlar atıyoruz hep birlikte ortak platformlarda. Dolayısıyla sizin de bu yeni kurallara uymanız lazım. Onlar da çıktı dedi ki biz ilgilendirmiyor bu durum çok fazla. Çünkü zaten 200 yıldır siz kirlettiniz bütün dünyayı.
Şimdi sıra
siz
bizde.
Bundan faydalandınız. Şimdi sıra bizde. Siz kısın. Biz yapmayacağız böyle bir şey dediler. Şimdi bu bir yaklaşım ve bu hasar veren yani dünyaya hasar veren kendilerine de hasar verecek bir yaklaşım. Evet. Şimdi o zaman yani nasıl yani gezegenin sorunlarından söz ediyoruz artık. Yani hatta medeniyetlerin nasıl kendisini insan denen medeniyet diyelim gezegende bunu nasıl acaba yöneteceğiz buradan söz ediyoruz. Şimdi onun için sözünü ettiğiniz noktada nasıl bir yaklaşım olmalı? Herkesin ortak, tabii ütopik bir şey bu söylediğim.
Evet.
Herkesin ortak bir platformda çok demokratik davrandığı, demokrasinin daha fazla kendine yer bulduğu, sosyal devlet anlayışının toplumdaki ve madem rekabet devam edecek, yani onu engellemenin yollarını bulacaklar mı, bulamayacaklar mı bilmiyorum. Bu çok zor bir şey ama yani Bu söylediğim gerçekten çok zor bir şey. Ütopik dediğim gibi. Evet. Gerçekleşebileceğini de düşünmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Buradan çok toplum, yani dünyanın önemli bir nüfusu buradan çok olumsuz etkilenecek. Bu olumsuz etkilenmeler sonunda da kendi dengelerini bir şeyler zaman içerisinde bulacak. Yani insanlar üremeyecekler. Ürememeye başlayacaklar. 2020'de yine 64 yaş üstü nüfus dünyada 5 yaş altı nüfusun ilk kez dünya tarihinde üstüne çıktı. Demek ki dünya yaşlanıyor. Demek ki birileri ekonomik koşullarını bugüne kadar olduğu gibi devam ettiremeyeceklerini gördüler ki artık bir şekilde nüfus artışı zaten belki de kendi kendini yavaşlatacak, durduracak. Devletler bir şey yapmıyor olacaklar belki buna. Ama evet, burada çok net bir şey var. Ortak bir platformda bu kadar ortak bir anlayışı benimseyip de hayata geçiremeyecekse eğer ülkeler, devletler o G adı altındaki platformlarda ki geçiremeyeceklerini düşünüyorum. Bu şartlar altında bu rekabet biraz kendi kendi içinde dünyanın kendi kendine kapandığı, bölgesel olarak kapandığı, küreselleşmenin sadece ticaret boyutunda kaldığı ama bölgesel ittifakların daha çok arttığı bir dünya yaratacak herhalde. Mesela Avrupa Birliği'ni alalım. O kadar hızlı büyüdüler ki zamanında, o kadar farklı felsefede anlayıştaki ülkeleri bir anda çok süratli, o kadar içlerine alıverdiler ki bugün Polonya ve Macaristan için Avrupa Birliği'nin bazı üyeleri kendi içinde diyorlar ki size hukukun üstünlüğünü tartıştırmayız. Yani Avrupa Birliği gibi bir yerde hukukun üstünlüğünün bazı ülkeler tarafından tartışılıyor olduğu gibi bir enteresan bir durum var. Yani evet, bu birkaç yüzyıl Avrupa'yı geriye götürdük anlamına geliyor. Bu kavramları bulan, geliştiren, kuvvetler ayrılığını ortaya koymuş olan bir kıtadan söz ediyoruz. Yani böyle enteresan bir dünyadayız. Yani oyunu bozan, ben uymayacağım kurala diyen, az önce verdiğim örnekteki gibi Çin gibi, Hindistan gibi, onların bazı açılardan kendilerine avantaj sağladıklarını belki kısa vadede düşündüren ama uzun vadede herkesin kaybettiği bir dünya olacak. Yani çok iyi bir yüzyıl değil. Yani 20. yüzyıl dünya tarihinde çok anormal değişimlerin olduğu, ondan önceki yüzyıllara göre çok daha başka bir yüzyıl olarak değerlendirdiğimiz bir yüzyıl olmuştu. Herhalde aynı şeyi bu yüzyılın sonunda da söyleyeceğiz. Ha, bu kadar uzun vadeli yorumlar yapıyor olmamızın da bir sebebi var tabii ki. Çünkü 2008'den itibaren yaşanan gelişmeler ve bu yıl 2020 ile ilgili yaşadığımız gelişmeler bilelim ki insanlığın önümüzdeki onlarca yılını alacak. Ve hatta bu yüzyılın ortalarını geçtikten sonra da 2020'nin hala konuşulduğu bir dünya bekliyor bütün dünyayı. Ağır sorunlar var ve bunların altından kalkmak için de ortak bir mantık, ortak bir irade nasıl oluşturulacak? Bunu inanın ben de bilmiyorum. Yani Trump gibi liderlerin olduğu, Bolsonaro gibi liderlerin olduğu bir dünyada ki Batı dünyasında da tek demokratik, liberal lider olarak Merkel'in kalmış olduğu yorumları yapılıyordu bundan bir süre önce de düşünürseniz.
Şimdi Arda Bey, teknolojideki gelişim, dijitalleşmenin hayatımızın her alanında artık sirayet etmesi ki bu dönemde örneğin işte daha önce hiç bir elektronik ticaret sitesini kullanmamış insanlar alışverişleri için artık alışveriş yöntemlerini değiştirip elektronik yönteme geçtiler. Artık insanlar seçimlerini internetten yapıyorlar ya da bu adını verdiğiniz teknoloji şirketlerine de maruz kaldığımız reklamlardan algılarını ve tercihlerini değiştiriyorlar ya da belirliyorlar gibi. Yani aslında ticaretin şekli de değişti. Zorunlu koşullardan dolayı artık bu tırmandı. Önümüzdeki bir gelecek 10 yıla belki bakacak olursak yani ticaretin ve aradaki bu rekabet koşullarındaki değişimin nereye evrileceğini düşünüyorsunuz? Gelecek yıllarda dünya ticaretini neler bekliyor sizce? Neler değişecek hayatımızda?
Yani şimdi küreselleşmenin geldiği artık noktada bir kere kısa bir süre içerisinde çok anormal değişiklikler pek olamaz. Yani bu salgın süreci atlatıldıktan sonra bir kere ticaretin yeniden çok hızlandığı bir döneme tanıklık edeceğiz gibi geliyor bana. Zaten küreselleşme ya da küresel olma durumu da aslında çok da hız kesmedi. Yani şu dönemde dünya ticareti yine mevcut ticaret büyük ölçüde uluslararası ticaretin yine canlı kaldığı bir ortamı devam ettirdi. Oradan çok büyük bir kayıp olmadı. Ama tedarik zincirleri açısından belki bir takım gelişmeler olabilir. O cephede bazı başka gelişmelere tanık olabiliriz. Dünya böylesine bir afet durumunda diyeyim. Bir kere Çin'e çok bağımlı olduğunu özellikle tedarik zincirlerinde anladı ve fark etti. Onun için biraz daha tedarik zincirlerinin kendine yakın yerel noktaya gelmesi gerektiği gibi bir sürecin başladığına önümüzdeki dönemde tanıklık edebiliriz. Çünkü tedarik zincirlerinin çöküyor olduğu ya da çökebileceği konusu gündeme geldi. Ha, bu çok dikkate alınacak mıdır, alınmayacak mıdır? Yani böylesine bir afet durumunda gelişmiş olan ülkelerde dahi çok basit, hiçbir teknolojik üstünlüğü olmayan ürünlerde dahi raflarda mal kalmadığı durumlar yaşandı. Dolayısıyla bu cephede tabii bir üretim tesisini alıp da bir yerden başka bir yere taşımak, başka bir lokasyona götürmek ya da kendi ülkeniz içerisinde hiç olmayan bir tedarik zincirinin bir parçasını kalkıp da kendi ülkenizde kurmanız bir anda çok kolay bir iş değil. Bu iş biraz zaman alıyor ama buradan dersler çıkardı dünya. Biraz Çin'e olan bağımlılık burada azaltılabilir, azaltılması gerekiyor. Ve daha yerele kaymış bir durum. Bu bir korumacılık önlemi getirir mi zaman içerisinde? Bunu da çok bilemiyorum. Yani korumacılık önlemlerinin çok gelmediğini bu dönemde gördük. 2008 sonrasındaki dönemde. Bunu da çok fazla açıkçası kestiremiyorum. Çünkü bu kadar dijital bir dünya, bu kadar yaygın olarak teknolojinin kullandığı bir dünyayı hiçbirimiz daha önceden yaşamadık, görmedik.
Evet, elbette.
Çok sektörle, çok spesifik olarak bazı sektörlerde, atıyorum otomotiv sektöründe, elektronik sektöründe bir takım gelişmeleri çok noktasal olarak yaşadık, gördük. Bunlara tanıklık ettik ama bu kadar yaygın bir şekilde ve bu kadar derin bir şekilde tanıklık etmedik. Yani teknolojinin türü bu sefer çok başka. Bu nedenden dolayı da bazı şeyleri öngörmekte bu kadar fazla sayıda değişkenin nasıl etkileneceğini görmekte inanın ki çok zorlanıyoruz. Bazı şeylerin cevabı bugün yok ama bunların olma ihtimali olabilir diye düşünebiliriz. Ama dünyanın önümüzdeki 10 yıl zarfında en büyük sorunu bu dijitalleşmeyle birlikte gelen üretim yapılarının nasıl şekil alacağı birincisi. İkincisi devletin rolünün burada nasıl olacağı, devlet kendisini nasıl tanımlayacak bu süreç içerisinde? Çünkü teknolojiyle birlikte, teknolojik gelişmelerle birlikte bu işten çok ciddi hasar görecek olan bir iş gücü, bir ücretli kesim var dünyada. Onun için burası son derece önemli olacak. Çevresel faktörler, bu her şeyden daha önemli. Artık ipin ucunun kaçtığı bir noktada dünya burada. Burası çok yine önemli bir nokta olarak karşımıza çıkacak. Eşitsizlik konusunu dünya nasıl halledecek? Bu konuda çare bulmaya çalışacak belki, bilmiyorum, iyi niyetli bir yaklaşımla bunu söylüyorum. Evet. Bulmaya çalışacak mı, çalışmayacak mı bilemiyorum ama şu andaki mevcut dünyanın uluslararası ilişkiler atmosferi çok çözüm bulunacağını en azından şimdilik söylemiyor. Bir hegemonya kurma dünyada, ekonomide, siyasette.
Evet.
Hegemonya kurma mücadelesinin devam edeceğine evet tanıklık edeceğiz ama bu hegemonya kurma mücadelesi ortak bir platformda aynı zamanda çözüm bulma mücadelesine nasıl dönüşecek, dönüşebilecek mi? Bunu da izleyeceğiz. Yani bu dört temel başlık altında toplayabilirim. Tabii beşinci ve çok büyük bir başlık bu. Bütün hepsinin arkasında yatan eşitsizlik, işte çevresel faktörler, şunlar bunlar. Tabii muazzam bir borç yükü var dünyanın üstünde bugün. Bu 2008'den sonra muazzam bir yerdeydi. Bugün çok daha muazzam bir yerde. Bu borcun nasıl eritileceği ve azalan ekonomik imkanlar çerçevesinde bu borç yükünün kimin üstünde olacağı, da toplumların içerisinde hangi sınıfların üstünde olacağı, burada bu kaynak dağılımını ve gelir dağılımını devlet nasıl yönetecek burada bu borç karşısında, bu da çok önemli bir nokta olacak. Somutlaştıracak olursak işte demin az önce söylediğim o 5 tane konu başlığı,
evet,
önümüzdeki 10 yılın belirleyicisi olacak. Bunların içinde olumlu yönde gelişmelerin kaydedildiği maddeler de olabilir. olumsuz olanlar da olabilir. Ama bunların hepsi birbiriyle etkileşim içinde. Ve maalesef ki tabii bu kadar ağır sorunların olduğu dönemlerde dünya tarihi anlatıyor ki hiçbir zaman bu kadar aslında insanlık demokrasiye falan evrilmemiş. İşte 29 buhranı, ağır bir ekonomik çöküntü, özellikle Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı ağır çöküntü ve arkasından iktidara gelen kişi Hitler. Ve ondan sonra da yaşananları biliyoruz. Yani insanlık tecrübesi de maalesef ki böylesine ağır sorunlar sonrasında bir şeyleri ortak bulma motivasyonlarını toplumların da liderlerin de kaybettiriyor. Ama birilerinin çıkıp bir dakika bu sefer iş başka. Onun için buna da çok farklı bakmamız gerekiyor. Hiç bu kadar dünya bir arada hakikaten olmamıştı. Yani yayının başında da dediğim gibi Bolsonaro'nun Amazon ormanlarını imara açması İstanbul'da bizi çok ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor. Evet. Yani karşı çıkmalıyız bu adama.
Evet, bugün ekonomist Arda Tunca bizimle birlikteydi. Dijitalleşmenin hayatımızdaki yerini konuştuk. Salgın döneminde özellikle hangi sektörler kazandı, hangi sektörlerin yıldızı parladı, dünyada artan gelir eşitsizliği nasıl çözüm bulacak, tüm insanlığı ilgilendiren bu konuları konuştuk. 2020'nin son programında bugün sizlerle birlikte olduk. Yeni yılda ümit ediyoruz ki hepimiz adına güzel, sağlıklı, hepimizi üzen, yoran, salgından kurtulduğumuz, umutlarla dolu, güzel bir yıl olsun. 2021'de yine yeni konu ve konuklarla sizlerle olmak umuduyla mutlu kalın, sağlıklı kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.